Güzel. Ben hatırlıyorum, Bulgaristan'a ilk geldiğimde 300 sene önce, tabii hemen en birinci öğrendiğim sözlerden biri, kilise ne demek? Kilise. Türk var tabii. Biliyoruz. Ama sonra baktım tabelalara, kartalara, haritalara baktım. Çoğu zaman Türk var yazmıyor. Başka bir şey yazıyor. Bina için ne dediler? Hram. Ve hram ne demek? Tapınak. Kutsal bir yer. Ve Ortodoks kiliselerin içinde dağıldın mı ne görüyorsun? Altınlar, özel ikonalar, çok kutsal bir yer. Kokusu bile kutsal değil mi? Yani biz orada daldığımız zaman insan bir korku alıyor yani değil mi? Sakin duracaksın, nara yapmayacaksın, sakız çiğnemiyorsun, sigara içmiyorsun. Fotoğraf bile çekmek yasaktır. Ve birçok imamlı da aynı kafada. Toplandığımız bina sanki kutsal bir yerdir. Kutsal bir yer lazım bize. Evet, Allah'ın evi, tapınak nedir? Bugün buna bakmak istiyoruz. Ve burada çok ilginç bir cevap var. 1. Korintliler mektubuna bakıyoruz. Bölüm 3, 16 ve 17 okuyoruz bugün. Ve 1. Korintliler 3, 16 bize Yuhanna 3, 16'ya kadar büyük bir hakikat tanıtıyor. Ve bu da okuyoruz şöyle. 1. Korintliler 3, 16, 17. Siz biliyorsunuz Allah'ın evi sizsiniz. Ve kutsal ruh aranızda oturuyor. 17. Bir kişi Allah'ın evini yıkarsa Allah da onu yıkacak. Çünkü Allah'ın evi kutsaldır ve Allah'ın evi sizsiniz. Bir daha söylüyor. İki defa döne döne anlatıyor. Onların kafalarına sokmak istiyor ki bugün İsa geldikten sonra yeryüzünde kutsal bir toprak yok. Kutsal bir kasaba yok. Kutsal bir ev ve başka bir bina yok. Eskiden öyleydi. Eskiden Allah yani izin verdi. İnsanlar ona yaklaşsınlar ama nerede? Her oldukları yerinde değil, özellikle bir yerde Yeruşalim kasabasında o bina. Önce bir çadırıydı ama işte Davut'tan sonra Süleyman'ın zamanında o bir taş binası oldu ve Rab buna izin verdi. Buyurmadı, sadece izin verdi. Büyük bir fark var. Hiçbir yerde Rab buyurmadı, bana taştan bir bina yapın. Ama razı geldi. Asıl planı bu değildi. Rab her zaman bir çadırda kalmaya razıydı. Ne demek bu? Halkımın arasında olayım. Halkım neredeyse ben de orada olacağım. Çünkü taş binalar yıkıldı. Ondan sonra bir daha yapılmadı. Demek Allah yok mu oldu? Allah kendi halkın arasında değil mi? İşte bunu anlamak istiyoruz. Tapınağı tapınak yapan Allah'ın orada olmasıdır. Şekina dediğimiz yücelik bulutu nerede bulunursa Allah'ın evi de oradadır. Ve İsa Mesih'e gelince çok büyük bir hakikat görüyoruz. Daha Yuhanna 2. bölümde görüyoruz nasıl İsa Yeruşalim'e gidiyor. Kocaman bir tapınak var. Yeruşalim kasabasının bir çeyreği sadece bu tapınak idi. Ve ondan sonra o diyor ki bu evi yıkın, bu Allah evi, bu tapınağı yıkın. Ben onu 3 günde sonra kaldıracağım. Nasıl? O zamanki Yahudiler bir şey anlamadı. Nasıl ya bu 46 sene sürdü bunun yapılması nasıl? 3 günde yapacağım. Ama İsa tabii ki kendi dirilişi için konuştu. Ve yeni imanlıyken ben bunu anlamadım. Anlamazdım. Ne bağlantı var? Taş binası ve İsa'nın bedeni. Ne bağlantı var? Bağlantı şu ki İsa demek istiyor ki bu taş binası aslında şu anda bile boştur. Allah'ın ruhu bu binada değil, bulunmuyor. Ama benim içimde bulunuyor. Ve bu da İsa'dan sonra yeni antlaşmadaki büyük hakikatin birinci hakikat budur. Tapınak İsa'nın kendisidir. Bu birinci hakikat. Bunu anlamalıyız. İkinci olarak 1. Korintliler mektubunda Pavlus iki yerde konuşuyor. Siz Allah'ın tapınağısınız. Ama iki anlamda. Birinci olarak her bir gerçek imanlı kim İsa Mesih'in içindeyse İçinde bulunmak demek ki tövbe etmiş bir kişi, yeniden doğmuş bir kişi ve artık İsa Mesih'in öğrencisi olmuş bir kişi ve o yolda devam eden bir kişi, o da İsa ile birlikte tapınaktır. Ama yazıyor ki, Pavlus apaçık yazıyor 6. bölümde, sizin bedeniniz Allah'ın tapınağıdır, Allah'ın evidir. Wow, bunu anladık mı? Eğer Allah sende oturursa, eğer Allah gerçekten seni kullanırsa bir tapınak olarak bu ne demek oluyor? Bunu iyice derin düşünelim bugün. Bu iki. Ama üçüncü olarak, üçüncü anlamda Pavlus burada okuduğumuz ayette 1. Korintiler 3.16'da başka bir şey diyor. Değil sadece kişisel olarak Allah'ın evini oluşturuyoruz. Hayır, onun ötesinde bir şey daha var. Çünkü diyor ki siz Allah'ın evisiniz ve kutsal ruh nasıl diyor? Aranızda oturuyor. Değil içinizde, aranızda. Tamam mı? Bu çok büyük bir fark. Demek birinci olarak Allah'ın evi tapınak nedir? İsa'nın kendisi. İkinci olarak Allah'ın evi tapınak nedir? Her bir imanlı tek tek. Ama üçüncü anlamda birlikte. Bir araya geldiğimizde başka bir anlamda Allah'ın evi oluyorsunuz. Evet, Pavlus çok büyük bir söz kullanıyor. Allah'ın evi kutsaldır ve kim onu yıkarsa Allah da onu yıkacak. Niye bunu söylüyor? Pavlus burada konuşuyor Korint kilisesinin özel durumuna. Çünkü orada sahte öğretmenler gelmiş ve ayrıca kişiler aralarında bölücülük yaparken, herkes bir büyük adamı, bir apostolu tutarken Pavlus diyor ki siz kilise bölüyorsunuz, siz binayı yıkıyorsunuz, tapınağı yok ediyorsunuz. Eğer bir yerde yaşayan imanların arasında bu bölünmeler başlarsa diyor, siz tapınağı yıkmış oluyorsunuz ve diyor Allah da onu yıkacak. Kim bunu yaparsa Allah da onu yıkacak. Kim bu bölücülük yaparsa kardeşlerin arasında Pavlus onları korkutuyor. Sanki hani nasıl İsa'dan 586 sene önce Babil kralı geldi, evi yıktı, bu tapınağı yıktı ve sonra Rab onu da cezalandırdı. Nasıl İsa'dan 40 sene sonra Romalılar geldi, tapınağı yıktı. Ne kadar büyük bir düşmanlık, bir Allah düşmanlığı. Ama kiliselerin arasında ve kilisenin içinde bölücülük yapan kişi aynısını yapmış oluyor ve Rab burada çok sert konuşuyor. Ben de öylesine yıkacağım. Ama şimdi devam etmeden daha fazla düşünelim şimdi bugün. Bu ne demek oluyor? Siz diyor Allah'ın tapınağısınız. Allah'ın binası, Allah'ın evi oluşturuyorsunuz. Bu tabii ki sadece yeniden doğmuş kişilerle oluyor. Ama aynı zamanda biz birlikte Rabbin evini oluşturursak bu ne demek oluyor? Birinci olarak Allah'ın evi, Allah'ın tapınağı kutsaldır. Kutsaldır. Evet ve bu yazıyor. Çünkü Allah'ın evi kutsaldır ve Allah'ın evi sizsiniz. Demek ki Allah'ın evini oluşturan herkes kutsal olmalı. Bu büyük hakikati çok güzel kafamıza sokalım. Kutsal. Şimdi Korint kilisesine bakarsak, ben hep diyorum kaos kilisesi Korint. Kaos kilisesi Korint. Ne vardı onların arasında? Ne yoktu? Ne ararsan, hangi günahı ararsan onların arasında vardı. Zina, okey, var. Hatta Pavlus diyor ki öyle bir çeşit zina var sizde, imansızlar da yok. Yani bir adam kendi üvey anasıyla evlenmiş. Öyle bir şey. Hayır, o konuşulmak için değil. İkinci olarak dediğimiz bu bölücülük, herkes bir pastörü tutuyor. Onu büyütüyor. Yani bir apostolu tutuyor. Sonra ne var idi? Gurur var idi. Rab onlara bazı özel fırsatlar vermiş, özel vergiler vermiş. Hani onlar hizmet etsinler ama kişi ne yapıp bunları alıp yani kendilerini büyütürdüler. Aa, bende dil var. Ve dilleri konuşurken hizmet etmediler, kendilerine hizmet ettiler. Peygamberlik yapardılar ama kendini yüceltirmek için. Sahte peygamberlik. Ondan sonra ilahiler yazardılar çok güzel. Ama Pavlus diyor, siz kaos yapıyorsunuz. Herkes kapıyor bir ilahi yapma. Kaos. Demek ilahi yapmıyorsunuz. Hani Rabbi övmek için, kendini göstermek için yapıyorsunuz. Sonra en fenası belki birbirlerine dava açardılar. Olur mu ya? Bir tarla üzerinde, bir apartment üzerine imanlı imanlıya dava açıyor. Ve Pavlus diyor ki bu size hepten bir rezillik. Daha iyi haksızlık göreseniz, daha iyi sizi aldatsınlar, ne kadar kardeşini dava açasın. Yani böyle bir kiliseyi. Ondan sonra Pavlus diyor ki siz gene de kutsalsınız. Kutsallarsınız. En başta diyor ki 1-2 Korint kasabasında olan Allah'ın topluluğuna, onlar gene Allah'ın topluluğu. Şeytanın topluluğu demiyor. Mesih İsa'da kutsal kılındınız ve kutsal olmaya çağrıldınız. En başta. Daha ikinci ayette Pavlus diyor ki, bütün mektup bunun üzerinde. Madem Allah'ın topluluğusunuz, madem Allah'ın kilisesiniz, madem tapınaksınız, en birinci şey, iyice anlayın ki, bu olmak için siz lazım kutsal olasınız. Kutsal olasınız. Bu ne demek? Sen diyebilir misin, ben kutsalım? Ha bakalım. Sen erkekçe, söyle bakayım, sen kutsal mısın? Kurazın var mı bunu desin? Değişiyor. Çünkü bu sözün anlamını iyice anlamalıyız. Bakın Pavlus daha ikinci ayette aslında birbirlerine ters düşen iki şey söylüyor. Birincisi diyor ki, çünkü Mesih İsa'da kutsal kılındınız. Geçmiş zaman. Her bir imanlı Mesih'te kutsal kılındı. Daha ilk yeni doğuşu yaşadığı zaman, ilk ne zaman iyice tövbe ediyor, bütün hayatını değiştiriyor. Yani tabii Rab yapıyor bunu ama sen yaşıyorsun bunu, sen izin veriyorsun. İman adımı attığın ilk zamanda kutsal ruh senin üzerine geliyor. Bir sekunda içinde, bir saniye içinde sen kutsal oluyorsun. Ama sonra ne diyor? Kutsal olmaya çağrıldınız. Sanki gelecek zaman, şimdiki zaman. Hangisi şimdi? Kutsal mıyız, değil miyiz? Görüyor musunuz? İki tarafı var. Allah'ın gözünde kutsalız. Ama insanların gözünde, karımın, kocamın gözünde, komşunun gözünde o tam olarak bunu görmüyor. Demek kutsal olmak hem sekundada oluyor hem de aynı zamanda çok uzun süren bir gelişme, bir prosestir. İkisi doğru. Onun için bu kutsal olma sözünü daha derin anlayalım. Evet, kutsal ne demek oluyor? Kutsal demek özel. Kutsal demek Rab'be ait. Kutsal demek seçili. Kutsal demek ayrılmış. Dil temiz. Bunu iyice değiştirelim anlayışımızı. Kutsal demek değil kusursuz. Kutsal demek değil günahsız. Ama kutsal demek ayrılmış. Rab'bin hizmeti için, Rab'bin yanında bulunmak için ayrılmış ve seçilmiş bir kişi. Biz böyleyiz. Rab seni seçti kutsal olmaya. O seni daha iman ettiğinde aldı bunu, ayırdı seni. Buradan oraya koydu. Bak şimdi burada, bütün mahalle burada, sen şimdi buradasın. Ama benim içimde daha çok mahalle duygular var. Benim içimde daha çok mahalle anlayışları var. Ama benim içimde daha çok mahalle hareketleri var. Doğru. Ama gene de ben seni ayırdım. Sen bu mahallenin parçası değilsin. Sen artık apayrısın. Nasıl diyorlar Türkiye'de? Yedi milletten dışarı. Evet, biz yedi milletten dışarı olduk. Gerçekten öyle. İman etmekle bu mahallenin bir parçası değilsin artık. Kutsal olmak bu demektir. Ve bunu anladın mı? Başlıyorsun buna göre yaşamaya. Rab seni hemen ayırıyor. Görüyor, sen ayrısın. Ama yavaş yavaş sen de bunu anlıyorsun. Bu kalın kafaya geliyor yavaş yavaş. Dur artık, ben farklıyım. Bu ne demek? Bu demek çocuklarıma nasıl bakıyorum? Bu demek komşularıma nasıl bakıyorum? Bu demek komşularımla nasıl konuşuyorum? Bu demek oluyor adetlerde ne yapacağım? Bu demek oluyor ki düğünlerimi nasıl yapacağım? Her bir konuda kutsal olmaya çağrıldın ve ona göre yaşıyorsun. Bu hemen olmuyor. Allah bizi hemen kutsal kılıyor. Ama biz de 20, 30, 40 sene sürüyor. Biz bu dik kafamıza bunu sokalım. Öyle değil mi? Şimdi Pavlus devam ediyor. Ve birkaç ayet okuyacağım. Kutsal olmak nasıl oluyor? Nasıl bu kutsal tapınağın bir parçası oluyorsun? 1. Petrus 2:4. Ona gelin. Diri kayaya gelin. Ve bu sözler özellikle vaftizde kullanılırdı. 1. Petrus 2 konuşuyor, vaftiz zamanında söylenen sözler. Ona gelin, diri kayaya gelin. Kim o? Kim bu o? Kim bu diri kaya? Bir Petrus ama İsa'nın kendisi. O yaşayan bir taş oldu diyor. Yaşayan bir taş oldu. Artık ölü kayalardan değil ama diri taşlardan bir tapınak yapıyoruz. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Bununla başlıyor. Sen de bu Allah'ın evinin, bu tapınağın bir parçası olmak istiyor musun? O zaman en birinci bir adım atıyorsun. Ona gelin. Yani şimdiki anlayışından bir adım atıyorsun İsa'ya doğru. Ve madem o diri bir taştı ne olacak? Sen de diri bir taş veriyorsun. Ama bakın ne diyor? Bu reddedilmiş bir kayadır. Reddedilmiş bir kayadır. Evet. İsa'yı nasıl uğrattılarsa, nasıl kovdularsa sen iman etmekle, onun öğrencisi olmakla aynısını yaşıyorsun. Nasıl İsa'yı kasabanın dışında haça geldiler, sen de kasabanın dışında çıkıyorsun. Mahalleden çıkıyorsun. Anlayış da kafada, dil bedence ama kafada mahalleden çıkıyorsun. Devam ediyor. Allah ruhça bir ev kaldırıyor diyor Petrus 2:5. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Şimdi bakıyorum birçok imanlılar da böyle bir İsrail sevdası var. Değil mi? Herkes bakıyor şimdi İsrail'e ve hani politikayı bırakalım bir kenara ama kiliselerde bile öyle bir özenti var. Çok böyle yazılar görüyorum, çok video klipleri görüyorum. Eski antlaşmadaki Allah'ın antlaşma sandığı nerede? Ha bulundu. Oradadır, buradadır. Arkeologlar kazmışlar, bulmuşlar. Ya da biliyorlar nerede? Ben diyorum, onun işi bitti. İsa Mesih ölünce ve dirilince o antlaşma sandığının işi bitti. Romalılar 3:25'te açıkça yazıyor ki antlaşma sandığın kendisi İsa'dır artık. Yahudiler tabii ki onlara çok bed geliyor, tapınak yok. Ve başlıyorlar materyal toplama, para toplama istiyorlar şimdi yeni bir tapınak yapsınlar. Tamam bunlar İsa'yı tanımayan kişiler ama imanlılar da buna heveslenebilir mi? İmanlılar da buna heyecanlanabilir mi? Hayır bu absolut tamamen saçmalık bir şey. Bunu özlemek, sevdalanmak yani bu sanki İsa'yı hakarettir. Çünkü o tapınaktır. Ve sen eski antlaşma anlayışına dönmek istersen gene taşlardan bir bina kurmaya kalkarsan demek sen yeni antlaşmayı da anlamadın. Evet, İsa diyor diri bir kaya oldu. Ve kutsal bir taş oldu. Şimdi, demek ki bu kutsallık, ona dönüyor şimdi. Bu kutsallık en başta senin çabanla, senin uğraşmanla olan bir iş değildir. Tamam mı? Bunu iyice kafana sok. Sen kendi kendini kutsallaştıramazsın. Rab seni ayırdı. Sen ölüydün. Rab seni seçti, seni ayırdı. Ölü bir kişi kutsallaşabilir mi? Ölü bir kişi kendi kendine ayırabilir mi? Hayır. Ölü bir kişi hiçbir şey yapamaz. Rab sana bir şey yaptı da kutsal oldun. Tamam mı? Evet. Diyelim gelinlik giymişsin. Kışın ortasında. Sonra çamura düştün. Bütün gelinlik battı. Yani az da olsa, küçük bir leke de olsa giymiyorsun değil mi? Ha. Onu nasıl temizlersin şimdi? Neyle? Suyla mı? Spiritle mi? Nasıl? Nasıl temizlersin onu? Mümkün değil. Hep leke kalacak. Bir kişi lazım sana yepyeni, bembeyaz bir gelinlik versin. Ve imanının, hani bir kişi imana gelmesi, kurtulması da öyle bir şey. Anlıyor musunuz? Hayır. Sen kendi kendini nasıl kurtaramıyorsan, aynı biçimde kendi kendini kutsal da kılamazsın. Yeni bir gelinlik lazım sana. Rab kurtuluşta bunu yapıyor. Sadece bizi cezadan kurtarmıyor. Birçok imanlı sadece bunu anlıyor. Rab İsa benim için öldü, beni cezadan kurtarmak için. Ama daha öte gidiyor. Hayır, o aynı zamanda sana bir gelinlik ver. Sanki seni kutsal kılıyor. Bunu iyice anlamalıyız. Bunu birçok kişi bunu anlamıyor, istemiyorlar bile. Ha, İsa beni cehennemden kurtarsın ve yeryüzünde de biraz daha isteyelim, daha rahat olsun. Bedence, yani paradan yana azıcık daha iyi olayım, yeter. Ama sen anladın mı ki kurtulmakla sana kutsallık verildi. Ve sen kutsal bir kişi olarak yaşayacaksın. İkinci olarak bakıyoruz tapınağı anlatalım. Allah evi nasıl bir şey? Birinci olarak dedi ki çok kutsal bir şey. Ayrı, farklı ve bu binayı oluşturacak olan kişiler de bizim gibi lazım kutsal olun. İkinci olarak Rab'bin şanlılığı orada. Şanlılık. Okuyorum. Birinci Krallar 5:5. Bu da Süleyman konuşuyor. Rab babam Davud'a dedi ki tahtına oturtacağım oğlun benim adıma bir tapınak yapacak diye söz verdi. ben de Tanrım Rabbin adına bir tapınak yapmaya karar verdim. Evet, onun adının şanı için diyor, Tanrım Rabbin adına bir ev kaldırıyorum. Bütün krallar kendi adı için, kendi şanı için uğraşıyorlar değil mi? Sen bir kral oldun, ondan sonra herkes seni görsün, seni yüceltsin, sana tapsın. Herkes kendi adının büyümesi için, kendi şanın için bunu yapıyor. Mesela Kral Nebukadnezar şöyle konuşuyor, Daniel 4'te şöyle konuşuyor. 12 ay sonra Kral Babil Sarayı'nın damında geziniyordu. Yani bu rüya gördükten 12 ay sonra Kral Nebukadnezar çatısında geziyor. Ve bütün kasabayı görüyor. Ve diyor ki, işte onurum ve güzelliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil budur. Evet, herkes bunu istiyor. Hepimiz değil mi? Şan arıyoruz. Beni yani öpsünler. Nasıl YouTube'da kliplere görüyorum. Yeni ev yapmış, yeni remont yapmış. Oho, kadın yani 2-3 kilo altın takıyor. Sonra telefonla geziyor, her tarafta gösteriyor onu. Bütün evini gösteriyor. Bakın nasıl bir ev yaptık. Bakın nasıl bir düğün yaptım. Ama Allah'ın krallığı için, Allah'ın tapınağı için konuşursak, bütün tapınağın tek bir amacı var. Değil seni Rabbi yüceltmek. Evet, Kral Saul vardı 1. Samuel'de, 15'te. Rab ona buyuruyor, bu savaşı yapsın. Savaşı yeniyor. Ondan sonra ne diyor? Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisine bir anı diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. Ne olmuş? Kral Saul, Rab'in buyruğu yani bu savaşı yaptı, yendi. Arkasında ne yaptı? Demiyor, Rab bana bu güç verdi. Demiyor, hani Rab'in adı yüceltilsin. Gidiyor kendine bir heykel yapıyor. Bir anıt diktiriyor. Herkes hani Saul'u ansınlar. Ama biz farklıyız. Biz anladık ki Rab'in kendisi insanların arasında yaşıyor. Ve tapınak işte budur. Amacı budur. Onun için uğraşıyoruz ki onun sanlılığı belli olsun bizim hayatımızda, bizim kiliselerimizde. Ve iyice düşüne bakalım. Hani bunca sene uğraşıyorum, bu anlayışı kafamıza sokalım. Her ne yaparsak Rab için, Rab'ı yüceltsin. Sen çok güzel vaaz veriyorsun, sen kendini mi yücelttiriyorsun? Sen kendini mi yayıyorsun internette? Yoksa Rab için mi vaaz veriyorsun? Sen ilahi yaptın, çok güzel. Bu ilahi Rab'ı mı yüceltiyor, yoksa kendini mi yüceltiyorsun? Her bir konuda anlıyoruz. Eğer Rab'in tapınağında bir parçası isek, o zaman her ne yaparsak Rab'in yüceliği için olsun. Evet. Neden o kadar aşırı sözler kullanılıyor? Kurtuluş meselesi. İsrail halkı Mısır'dan çıkmakla Rab'in kurtuluşundan tattı. Biz gene daha büyük, daha kalıcı, sonsuz bir kurtuluş gördük. Demek nasıl İsrail halkı kendini kurtaramadı, biz de kendi kendimizi kurtaramadık. Ondan sonra her şey Rab'in yüceliği için olsun. Evet, zaten kurtulduğumuz için Rab'in tapınağı için uğraşıyoruz. Dil kurtuluşu kazanalım diye. Hayatımız onun şanı yansıtsın bir ayna gibi. Onun için uğraşıyoruz. Üçüncü olarak bu tapınak değil sadece kutsal, değil sadece şanlı. Üçüncü olarak o da çok süslü. Süslü. Her bir evin içinde süs istiyoruz. Değil mi kız kardeşler? Sadece 4 duvar böyle beyaz kalmasın. Değil mi? İstiyoruz süs olsun herhalde. Çiçekte en altınlara kadar süslemek bizim içimizde var. Öyle değil mi? Allah evinin eşyaları da öyle. Allah evi de çok süslü bir baştan. Rab buyurdu ki bunu süsleyeceksiniz. İşlemeli perdelerle, altın sırıklarla böyle. Bunu yaparsınız. Ama nereden? Allah evinin eşyaları nereden gelmeliydi? Şimdi İsrail halkı Mısır'dan çıkıyor. Ve daha o zaman Rab onlara buyuruyor ki bana bir ev yapacaksınız. Bunlar hepsi köleydi ya. Hem de çölde. Neyle yapalım bu evi? Bu eşyalar nereden geldi? Bizi dikkat edin şimdi. Bu süs eşyaları ne gökten düştü, ne de savaş yapıp onları başka halklardan, zorbacılıktan aldılar. Nerede geldiler? Okuyoruz Çıkış 25, 7'den 9'a kadar. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillere söyle, bana armağan getirsinler. Demek nereden geldiler bu eşyalar? Gönülden veren herkesin armağanı alın. Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır. Altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı, koç derisi, akasya ağacı, kandil için zeytinyağı, mesyağı ile güzel kokulu buhur için baharat, başkahin efodu için göğüslük, yani oniks ve öbür kakma taşlar. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Konutu, evi ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Yani İsrail halkı Mısır'da köle iken ve sonra çölde dolaşırken bu eşyaları neden aldılar? Bunu soruyoruz. Cevap, komşulardan. Komşularından. Evet, Mısır'dan çıkarken Rab şöyle buyurdu. Çıkış 11, 2 ve 3. Halkına söyle. Kadın erkek, herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin. Ah, Rab İsrail halkının Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Ne oluyor? Yüz binlerce kişi gidiyorlar komşunun kapısına. Biz şimdi bütün halk olarak Mısır'dan çıkıyoruz. Bana yarım kilo altın ver. Neden? Nasıl? Kim verecek? Çıkarsan çık, bana ne? Neden? Ama diyor, Rab lütuf verdi. Rab merhamet etti. Rab komşuların yüreklerini değiştirdi. Tabii bir parça korkudan, çünkü gördüler Rab ne kadar mucize yaptı, ne kadar belalar getirdi. Ve eminim bir parça da sanki bir aylık olarak, bunca sene bizim devletimiz sizi köle olarak çalıştırdı bedava. Şimdi sanki geriye maaş ödüyoruz bir parça. Bu anlayışla onlara bütün bu hediyeleri verdiler. Tamam. Sen düşün, ailece gidiyorsun bilinmeyen bir geleceğe. Çöle git. Hadi baba çöle git. Birazcık yemek nerede? Su nerede? Para nerede? Ne yapacağım? O da çalışmıyoruz. Kaç hafta, kaç ay duracağız? Komşular çok güzel altın verir sana. Ve sen çünkü saklıyorsun. Bir baba olarak ailene geçirmek için saklıyorsun bunu. Geziyorsun çölde haftalarca, aylarca. Sonra Rab diyor ki bana hediye ver. Vereceksin mi? Ya şimdi verdin mi? Benden eksilecek. Aç kalacağız. Öyle değil mi? Eminim İsraillerin kafalarından bu düşünceler gezerdi. Ve sonra bakıyoruz yeni antlaşmaya. Bu taş binası Süleyman'ın zamanında İsa'dan önce büyük Herodes başladı. Hani sanıyorum 17 sene önce İsa'nın doğuşundan önce başladı bu tapınak yapma İsa'nın zamanında. Şimdi İsa öğrencilerle dışarı çıkıyor. Bu artık son haftasında. Ve şimdi şöyle bir şey oluyor. Ve bazıları, öğrencilerinden bazıları Allah evinden için konuşurdu. Nasıl güzel taşlarla ve ehalinin adadığı bahşişlerle süslenmişti. Demek dışarıdan bile süslendi, sadece içeride. Bu nasıl idi? Nasıl bir şeydi? Bütün dünyadan, değil mi? Yahudiler dağılmıştı bütün dünyaya. Ve bütün dünyadan Yahudiler Yeruşalim'e para yollayıp altın tabelalar yaptırdılar. Ne kadar para varsa para yolluyorsun ve o da Yeruşalim'de bir tabela yaptırıyorsun. Ve onu sonra Herodes'in tapınağının üzerine astılar. Yüzlerce, binlerce. Düşünebiliyor musun nasıl bir efekt oldu? Güneş batarken ya da doğarken tapınağın dış görünüşü bütün altın gibiydi. Ve kişiler deli oluyordu. Ne kadar şafaklı bir şey. Evet. Şimdi Musa'nın zamanında ve İsa'nın zamanında da aynı. Demek bu süsler nereden geldi? Gönüllü bahşişlerden. Musa demedi. Lazım veresiniz yoksa Allah'ın belası bu gelecek başınıza. Nasıl bugünkü pastolar yapıyor? Ondalık vermedin mi? Hastalıklar gelecek. Lanet gelecek. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Hayır. Daha baştan görüyoruz. Allah'ın evi için, Allah'ın işi için katkıda bulunmak istersen mecburiyet değil. Gönüllü bahşişler. Ha bakalım gönülde var mı? Biz bir şey koymazsak, demezsek herkes 500 lira lazım versin. Bu var mı sende? Aa verin bulayım. Yoksa sende var mı? Gönüllü vermek. Evet. Hatta Pavlus devam ediyor. Pavlus Yeruşalim Kilisesi için para toplamaya başlıyor. Çünkü onlar çok zor durumdaydı. Açlık durumdaydı. Ve her kurduğu kilisenin kafalarına sokardılar. Şimdi hey biz ruhsal bereketler biçtik. Ama şimdi Yeruşalim Kilisesi için materyal şeyleri ekiyoruz. Kardeşler diyor, 2. Korintiler 8, 1'den 4'e dinleyin şimdi. Kardeşler, sizi anlatmak istiyoruz. Allah Makedonya'daki topluluklara nasıl bir vergi verdi? Neydi bu vergi? Dillerde konuşmak mı? Peygamberlik mi? Şifa vermek vergisi mi? Nedir? Onlar büyük bir sıkıntı ve deneme içindeydiler. O kadar fukaraydılar ama gene de öyle bir sevinçle doldular ki cömertçe verdiler. Nasıl? Kendin fukarasın. Kendin bilmiyorsun aylığın nereden gelecek. Ama fukaralığın içinde gene de fırsat buluyorsun. Başka bir kilisenin ihtiyacını karşılamak için para yardımında bulunasın. O cömertlik onların zenginliği oldu. Oh, oh, oh. Bugünlerde herkes diyor ki Rab yap bir şeyler ben zengin olayım. Bereketle benim kesimi. Yani bugün banka hesabını. Ama asıl zenginlik nedir Pavlus? Cömertlik. Fukaralığın içinde başka kişilere yardım edersen bu senin zenginliğin diyor. Onlar için şahitlik yaparım ki kendilerinden kalkıp ne kadar fırsatları varsaydı hem de daha da fazlasını verdiler. Bizi çok yalvarıp rica ettiler kutsallara yapılan bu hizmete katılsınlar. Onu bir şeref saydılar. Görüyor musunuz? Dil bugün bazı dilgi gibi zorla ondalık veresin. Dil bugün nasıl imanları kandırıyorlar. Hani sen şimdi 10 verirsin Rab sana 1000 çevirecek. Bu vermek değil. Bu dalavera. Bu sahtekarlık. Hayır. Gönüllü olarak durum ne olursa olsun. Eminim Pavlus'taki Makedonya siz vermeyin. Siz fukarasınız. Ama ne dediler? Hayır lütfen rica ediyoruz. Az da olsa bu bahşişimizi al Yeruşalim'e yola. Görüyor musunuz? Dördüncü bir şey. Tapınak için konuşuyoruz. Tapınak sadece taş binaları değil. Tapınak sadece süs eşyaları değil. Üçüncü bir şey, tapınağın içinde ne lazım? İnsanlar lazım. Lazım bir kişi orada hizmet etsin. Hizmet edecek kişiler olmazsa bu tapınağın anlamı yok. Kim Allah'la halkın arasında bir bağlantı kuruyor, bir irtibat kuruyor? İşte bu işi yapan kahinler. Seçtenlik bulacak, kahin. Bir aracı oluyor. Allah'ın halkını Allah'ın karşısında temsil ediyor. Evet. Demek bunu anladık. Taşlar, binalar anladık. Ama kim hizmet yapacak? Yani bu tapınağın taşları biziz. Ama hizmet yapan. Madem biz taşız demek başkası lazım değil mi? Yani böyle düşünürsek nasıl olur? Ama gene dikkat edelim. 1. Petrus 2.5 o devam ediyor. Dedi ki Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Anladık. Öyle ki devam ediyor. Bir kutsal görevliler grubu olasanız. Yani benzetmek kayıyor biraz. Önce taş idik, şimdi neyiz? Kahiniz. Sadece taş değil. Taş demek güzel. Yerinde duruyorsun, bir şey yapmıyor. Ama bir kahin olarak gece gündüz isterdim. Bir kahin olarak gece gündüz Rabbin işini düşünürdüm. Bir kahin olarak tarlada çalışmazdın, firmada çalışmazdın. Rab sana aylık verdi. Öyle ki sadece onun işini düşünesiniz. Biz kahinleriz diyor ve bu hakikati çok derin anlayalım. Kutsal kişiler ve Rabbin hizmetçileriyiz o tapınağın içinde. Sen sokakta geziyorsun, bir de görüyorsun kapkara giymiş, uzun kara kaftan giymiş, sakalı, uzun saçlı bir kişi. Ne diyeceksin ona? Ey bu Allah adamı, kutsal bir adam, papaz. Onun hayatı Rab için geçiyor değil mi? Şimdi ne diyor Petrus? Siz bir kutsal görevliler grubu olasınız. Dışarı tek tek bir grup olarak, kahin olarak çalışıyoruz. Öyle ki ruhça kurbanlar getiresiniz. Ve bunlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyor. Nasıl? Aslında bu kahinlerin en büyük işi kasaplık. Kasap hayvanı öldürmek, hayvanı bölmek ve bu etleri kurban etmek. Yağları da. Kırmızı man ve kanları da bakardılar. Demek bu kurban sunmak kahinlerin işi. Nasıl değil Müslümanlar da herkes gelip de bir kurban kesecek. Öyle değil. Herkesin hakkı yoktu. Sadece özel kişilerin, seçili kişilerin hakkı vardı bunu yapmaya. Ve şimdi yeni antlaşmada Petrus ve bütün İncil diyor ki siz bu kahinlersiniz. Nasıl? Nasıl kahinlik yapıyoruz? En birinci kahinlik yapıyoruz müjdelemekle. İsa Mesih'in müjdesini, iyi haberini yaydığımız zaman bunu desteklemiş oluyoruz. İkinci olarak sadece bu değil, ikinci olarak Şimdi biz belki mahallede mi İsa Mesih'in müjdesini yayıyoruz? Belki Yambol'a gittiğimiz zaman yayıyoruz. Daha uzaklara gidemiyoruz. Makedonya'ya kim gidecek? Öyle değil mi? Lazım bir özel bir kişi olsun. Ve daha uzaklara İran'a, orada Türkçe konuşan halklar var. Kim onlara müjde verecek? Olmuyor. Her yer destekte gidemiyoruz. Ama o müjdeleyenleri desteklemek de kutsal bir kahinlik işidir. Bir kurban vermek işi. Filipiler 4.18. Ve o da Pavlus Filipi Kilisesi'nden para aldı, destek aldı birkaç ay daha yaşasın diye. Ama ben her şeyi tamamına aldım diyor. Artık bolluk içindeyim. Epafroditus'tan sizin gönderdiğiniz şeyleri aldım ve artık hiçbir eksiğim yok diyor. Onlar, yani bu para yardım et gönderdiler, hoş bir koku, makbul ve Allah'ı memnun eden bir kurban oldu. Bu bir kurbandır diyor. Bu kahinlik işi. Müjdeleyenleri desteklemek bile bir kahinlik işi. Üçüncü bir şey. Nasıl bu kahinlik işi yapıyoruz? Rabbi övmekle. Rabbi övdüğün zaman onlar da bir kurbandır. İbrahimler 13-15 diyor ki öylelikle her daim Allah'a övmek kurbanları getirelim. Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirelim. Yani sen Allah'ı övdüğün zaman o da bir kurbandır. Değil sadece kilisede. Dışarıda Rabbi övüyor musun? Kişiler senin ağzından bu şeyleri işitiyorlar mı? Ben Rabbi övüyorum diye. Yoksa senin ağzından sadece küfür, bana onu, gündelik hayat, para konuları, futbol bilmem ne başka bir şey çıkmıyor. Evet, Rabbi övdüğümüz an biz kahinlik yapıyoruz. Ve son olarak iyilik yaptığımız zaman Rabbin hizmetini yapıyoruz. Kahinlik yapıyoruz. İyilik yaptım. İbrahimler 13-16 şöyle diyor. İyilik yapmaya ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor. Nasıl? Kiminle? Ne diyor? Mallarınızı paylaşmayı. Değil mi? Bu bize ters geliyor. Biz istiyoruz biriktirelim daha çok mal. Ama Rab diyor tam tersi. Onu dağıttığın zaman zengin oluyorsun. Onu dağıttığın zaman Rab'be bir kurban vermiş oluyorsun ve sen bu tapınağın içinde bir kahinlik yapıyorsun. Ve son olarak ne için uğraşıyoruz? Biz uğraşıyoruz bu tapınak büyüsün. Bu Allah evi büyüsün. Öyle değil mi? Madem diri bir şeydir, büyüyebilir. Eskiden büyümek yok. Eşyalar, taşlar büyümez. Ama madem diridir, onun büyümesi için uğraşıyoruz. Bakın, İsrail halkında nasıl bir şey oldu? Babil'den döndüler. Büyük bir adım attılar. Sen düşün, 70 sene önce senin deden o gurbete zorla götürüldü. Eziyet, sürgünlük. Onun çocukları büyüdü. Sen gene 3. kuşakta onun torunusun. Ve şimdi serbestlik oluyor. Ve Rab diyor ki buyurun Yeruşalim'e, İsrail'e dönün. Gideceksin mi? Sen orasını bilmiyorsun. Sen gurbette büyüdün. Burada bir evin var, bahçen var, hayvanların var. Her şey sırada. Onları bırakacaksın mı gidesin? Yıkık bir yere. Ve buna rağmen halkın belki 10% bu kurajı buldular. Dönsünler Yeruşalim'e. Yani yıkık bir yere. Düşün. Ve orada başladılar oturmaya, evler yapmaya ve Allah'ın evini kaldırmaya başladılar. Ama sonra bu işi gevşek tuttular. Dil yapmadılar, başladılar ama ortada kaldılar, devam etmediler. Şimdi peygamber Hagay geliyor. Hagay 4 ve 7 bak ne diyor. Bak, o şimdi Rabbin halkında konuşuyor. Dil itaat etmeyenler, dil Babil'de olanlar. Ama bu işi başlatıp da devam etmeyenlere bakın ne konuşuyor. Hagay 1-4. Bu tapınak yıkık durumdayken sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı? Ne demek istiyor? Rabbin evini bıraktınız, kendi evlerinizi düşünüyorsunuz. Bütün paranızı oraya akıtıyorsunuz. Ağaç o kadar kötüydü bugün Bulgaristan'da. Ağaç bol. Ama o çok pahalı bir şey. En pahalı süs yapıyorsunuz. En pahalı bizimce remont yapıyorsunuz. Allah'ın evi yıkık yıkık. Değil mi bunun için döndünüz? Eğer bu kafanızdaysa kalaydınız Babil'de. Niye döndünüz? Bu işi başlattınız ama devam edin. Her şeye egemen Rab diyor ki şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Çok ektiniz ama az biçtiniz. Yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz. Bereket yok. Para bol ama bereket yok. Kesidilik. Evet. Ve Rab şimdi bize gerçekten aynı iş için çağırıyor. Rab seni de çağırıyor bugün. Rab seni de çağırıyor. En birinci, bilmiyorum senin durum nasıl? Sen diri bir taş oldun mu? Sen Allah'ın evinin bir kayası oldun mu? Sen İsa Mesih'le birlikte bu dışlanmaya razı geldin mi? Atıldı kasabadan. Sen bunu yaşadın mı? Yoksa daha eski hayatta çok iyisin. Çok rahatım. Komşun nasıl? Ben de aynı kafadayım. Öyle mi? Bu birincisi. Sen gerçekten diyebilir misin? Ben diri bir taş oldum. Ve ikinci olarak eğer olduysan sen diyebilir misin? Aynı zamanda ben bir kahin oldum. Rabbin bir işçisi oldum. Seçili bir kutsal adam oldum. Öyle ki Rab'be kurban getireyim. En büyük kurban hangisi biliyor musun? Kendimiz. Kendimiz. Ben bir kurbanım. Değil alayım 400-500 euro ya da leva bir koyun alayım, keseyim onu. Hayır, sen kendin için diyebilir misin? Ben kurbanım. Rab sizin olsun.